Esselamu Aleyküm. Sevgili izleyiciler, yeni bir kitap ve tefekkür programında tekrar birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde İslam ümmetinin uzun yıllar uygulanışına şahit olduğu, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar yürürlükte olan, İslam devletinin maliyesini ele alan, alanında neredeyse tek olan çok özel ve önemli bir kitabı ele alacağız. Kitabımızın adı Hilafet Devleti'nde Maliye. Bildiğiniz üzere maliye devletin gelir ve gider kalemlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi konularını içermektedir. Tüm ideolojiler için kaçınılmaz olan ve bir nevi devlet muhasebesi olan maliye, İslam'da da tüm devlet gelir ve giderlerini kapsayacak şekilde şer'i naslarla beyan edilmiş özel bir bölümdür. Osmanlı Hilafet Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte birçok İslami meselede olan bilgi kaybı maalesef bu konuda da yaşanmakta ve İslam devletinin gelirlerinden bahsedildiğinde ne yazık ki akıllara sadece zekat müessesesi gelmektedir. Bu minvalde ele aldığımız kitabımız ümmet içerisinde yitik olan bilgileri tekrar hatırlatmakta ve uygulanmaya hazır bir maliye projesi sunmaktadır. Kitabın yazarı daha önce de burada bir kitabını tanıttığımız Şeyh Abdülkadim Zellum. Şimdi daha önceki programlarımızı izleyemeyenler için Abdülkadim Zellum'u kısaca tanıyalım.
Abdülkadim Zellum, 1924 yılında Filistin'in El Halil şehrinde dindarlığı ile meşhur bir ailede doğmuştur. Babası Kur'an hafızlarından olup, hayatının son anına kadar Kur'an'ı içtenlik ile okumuş, Hilafet Devleti zamanında müderris olarak çalışmıştır. Şeyh Abdülkadim Zellum, 15 yaşına kadar El Halil şehrinde büyüdü. İlk öğretimini El İbrahimiye medresesinde tamamladı. Sonra babası fıkıh öğrenmesi, fıkıh taşıyıcılarından olması ve Allah'a davet edenlerden olması için onu El Eser Üniversitesi'ne göndermeye karar verdi. Ve 1939 yılında Kahire'deki El Eser Üniversitesi'ne gönderdi. 1942 yılında El Eser Üniversitesi'nden ilk yeterlilik diploması, ardından 1947 yılında yine El Eser'den Şeria Fakülte diploması aldı. Daha sonra 1949 yılında lisans diploması ile birlikte şimdilerde doktora diploması olarak itibar edilen Şer'i Hukuk Uzmanlığı belgesi aldı. 1949 yılında El Halil'e döndüğünde öğretim alanında çalıştı. 1952 yılında Şeyh Takiyüddin En-Nebhani Rahimullah ile tanıştı. Bilindiği üzere Takiyüddin En-Nebhani, İslami hayatı başlatmak üzere hilafetin yeniden kurulması mücadelesini vermekte, bu minvalde de Hizb-ut Tahrir'i kurmuştu. Abdülkadim Zellum işte bu yeni hareketin ilk müntesiplerindendi. 1956 yılından itibaren de Hizb'in liderlik kadrosunda yer aldı. Kendisi usta bir hatip ve insanlar tarafından sevilen biriydi. Cuma günleri namazdan önce İbrahimiye Mescidi'nin El Yusufiye diye bilinen kısmında dersler veriyor. Bu derslerde halkın çoğu hazır bulunuyordu. Cuma namazının ardından yine aynı mescidin Es-Sahan diye bilinen kısmında hutbeler irad etmeye başlıyordu. Bu derslere de halkın önemli bir çoğunluğu katılıyordu. Şeyh Abdülkadim Zellum, Ürdün yönetimi tarafından tutuklanarak Cifrus Sahravi hapishanesine konulana kadar bu çalışmalarına devam etti. Cezaevi yıllarının ardından da tekrar İslami hayatı başlatma mücadelesine devam etti. Abdülkadim Zellum yaklaşık 25 sene Hizb-ut Tahrir'in kurucu emiri Takiyüddin En-Nebhani'nin yanında ve emrinde İslami daveti yüklendi. Takiyüddin En-Nebhani'nin vefatı sonrası 2003 senesine kadar yani 25 sene Hizb-ut Tahrir'in emirliğini üstlendi. Ömrünü İslami hayatı başlatmak için hem bir nefer hem de bir lider olarak geçirdi. Allah Subhanehu ve Teala ona merhamet etsin. Mekanını cennet eylesin.
Ömrünü aktif olarak İslami mücadeleyle geçiren Şeyh Abdülkadim Zellum'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Dilerseniz şimdi kitabımızı detaylarıyla incelemeye başlayalım. Kitap 3 ana bölümden oluşmaktadır kıymetli izleyiciler. 1. bölüm Beytülmal ve divanlarını, 2. bölüm hilafet devletinin mallarını, 3. bölüm ise paraları konu edinmektedir. Kitap 270 sayfadan ve birçok başlıktan oluşmaktadır. Biz burada ana başlıkları zikredip kitabı değerlendirmesi için sözü konuğumuza vereceğiz. 1. bölüm olan Beytülmal divanları kısmında özel olarak Beytülmal ardından da divanlarından ve nasıl teşkil edildiğinden bahsedilmektedir. 2. bölüm olan Hilafet Devleti'nin malları bölümünde ganimetler, fey, humus, cizye ve haraç gibi gelirlerin yanı sıra arazi, bina, altyapı tesisleri ve bunların gelirlerinden oluşan devlet mülkleri, gümrük vergileri, yöneticiler ve devlet memurlarının haksız yere elde ettikleri mallar, kanun dışı yollarla elde edilen mallar ve para cezaları, define ve madenlerin 1/5, mirasçısı olmayan mallar, dinden dönen mürtet kimselerin malı ve zekatlardan bahsedilmektedir. Ayrıca gelir ve giderler için belirlenen uzunluk, alan, hacim ve ağırlık ölçüleri de dakik bir şekilde tespit edilmekte ve her biri için bir ölçü konulmaktadır. Kitabın son bölümünde ise genel olarak para sistemleri, özel olarak da İslami para sistemi tüm detaylarıyla ele alınmış. Kitapta yer alan ana konular bu şekilde sevgili izleyiciler. Şimdi konuğumuza dönelim ve kendisinden kitap hakkındaki görüşlerini alalım. Bu haftaki konuğumuz iktisatçı ve aynı zamanda kitabın da mütercimi olan Muhammed Hanefi Yağmur. Kendisinden önce kitabı genel olarak bir değerlendirmesini ve ardından da kitabın 1. bölümünde izah edilen Beytülmal kurumunun önemini anlatmasını rica edeceğim. Şimdi sözü konuğumuza bırakıyorum. İzliyoruz.
Hilafet Devleti'nden Baliye kitabı çok önemli bir kitap. Bu sebeple programınıza bu kitabı konu edindiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü maliye devletlerin en önemli kurumlarından biridir. Her devletin öyle ya da böyle bir maliyesi bulunur. İslam devletinin maliyesi devletin kurulduğu ilk yıllarda günümüz devletlerin maliyesi gibi olmasa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin esaslarını belirlediği, sınırlarını çizdiği ve bir araç olarak geliştirilmesini mubah bıraktığı alan ola gelmiştir. İslam devletinin fetihler yoluyla sınırlarının genişlemesi, bir zorunluluk olarak kapsamlı ve kuşatıcı bir maliye siyasetini de gerekli kılmıştır. Ömer radıyallahu anh'ın İran'dan divanları almasının ardından sınırları ve esasları Resulullah aleyhi ve sellem tarafından çizildiği şekliyle korunduğu ve uygulandığı müddetçe İslam devleti iktisadi problemler yaşamamıştır. Fakat ne hazindir ki günümüzde Müslümanlar İslam'ın kendine has bir yönetim ve iktisat nizamının olduğunu bilmedikleri gibi İslam devletinin kapsamlı bir maliyesinin olduğunu da bilmiyorlar. İşte bu kitap böylesi bir boşluğu günümüz sorunlarına da çözümler sunarak dolduruyor ve Müslümanlara müstakbel Raşidi Hilafet Devleti'nin maliyesinin nasıl olması gerektiğine dair uygulanabilir bir örneklik sunuyor. Malumunuz olduğu üzere kitap 3 ana bölümden oluşmakta. Bu bölümlerin ilkini Beytülmal ve divanları konusu oluşturmaktadır. Kitapta gerekli tanımlamalar yapılmakta. Fakat burada Beytülmal nedir, nasıl bir kurumdur, bölümleri nelerdir gibi hususları kısaca açıklayalım. Ki okur konu hakkında genel bir malumat sahibi olsun. Kitapta Beytülmal devlete gelir olarak gelen ve Müslümanların hak kazandığı devletten çıkan her türlü mala mahsus cihettir, taraftır şeklinde tarif edilmiştir. Beytülmal kelimesi devletin gelirlerinden olan ve kendisinden harcama yapılan malların konulduğu yer anlamında da kullanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Beytülmal'a gelen mallar için özel bir yer tahsis edilmemişken, ilerleyen dönemlerde sınırların genişlemesi suretiyle Beytülmal'ın gelirleri artmış, bu durum Beytülmal'a ait özel bir mekan tahsisini zorunlu kılmıştır. Beytülmal için yer tahsisi uygulamasını ilk olarak Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde görüyoruz. Evinin bir bölümünü Beytülmal olarak tahsis eden Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ardından halife olan Ömer radıyallahu anh, artan gelirleri ve fetih yoluyla gelen yüklü ganimetleri koyabileceği ayrı bir yer tahsis etti. Burada divanları düzenledi. Bu divanlara katipler tayin etti. Katiplere maaş bağladı ve muhafızlar hazırlayıp Beytülmal'ın güvenliği hususunda onları görevlendirdi. Günümüzde devlet hazinesi olarak bahsedilen kurumsal yapı işte böylece malların toplandığı, içinde divanları muhafaza edildiği, ödeneklerin çıkarıldığı ve hak sahiplerine malların verildiği bir yapıya kavuştu. Beytülmal'ın divanlarına gelince bunlar başlıca iki kısımdan oluşur. 1. Beytülmal'ın gelirlerine ve Beytülmal'ın hakkı olan hususlara ait divan. Bu divan Beytülmal'ın gelirler bölümünün kayıt altına alındığı divandır. İkincisi harcama giderler divanı ve Beytülmal'ın ödeme yükümlülüğü ile ilgili mallar ki burada da Beytülmal'ın gider kalemleri, ilgili harcama ve ödemeler yer alır. Gelirler bölümü fey ve haraç divanı, kamu mülkiyeti divanı, sadakalar yani zekat divanından oluşur. Giderler, harcamalar bölümü ise hilafet merkezi divanı, devlet daireleri divanı, bağışlar divanı, cihat divanı, zekat harcamaları divanı, kamu mülkiyeti harcamalar divanı, olağanüstü durumlar divanı, genel bütçe, genel muhasebe ve kontrol divanlarından meydana gelir. Gelirler bölüm divanları aracılığıyla gelirler toplanır ve kayık altına alınır. Giderler bölümü divanları aracılığıyla da ilgili yerlere harcama ve ödemeler yapılarak kayık altına alınır. İşte genel olarak Beytülmal ve divanlarının işleyişi bu şekildedir.
Allah Celle Celaluhu, elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı bir hayat nizamı ve aleme ilahi bir mesaj olarak göndermiş olduğuna göre elbette onu tatbik edecek ve bütün dünyaya taşıyacak bir devletin bulunması gerekirdi. İslam bu devleti hilafet devleti kılmış ve onu dünyadaki tüm devlet şekillerinden ayıran kendine özgü şekil ve biricik tarzda bir devlet yapmıştır. Bu devlet üzerine kurulduğu rükünleri, organları, anayasası ve kanunları Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinden alınmış olmasından, yani beşerin yasalaştırmasından değil de Allah'ın şeriatından olmasından dolayı hükümlerine bağlanılması, tatbik edilmesi ve uyulması halifeye de ümmete de vacip olan bir devlettir. İslam, işlerin gözetilmesi ve davetin taşınabilmesi için ümmetin işlerini gözetmeyi, hilafet devletine yüklediği gibi devletin gelirleri olan malların idaresini, bunların harcanmasını ve yürütmeyi de devlete yüklemiştir. Şer'i hükümler, devlet maliyesinin gelirlerini, bunların türlerini ve tahsil keyfiyetini açıkladığı gibi, hak sahiplerini ve sarf yönlerini de beyan etmiştir. Bu kitapta biz, hilafet devletinde maliyeyi, hükümlerini, bunların gelir kaynaklarının türlerini, nelerden ve kimlerden alınacağını, istihkak vakitlerini, tahsil edilme biçimini, toplanma ve korunma yollarını açıkladığımız gibi hak sahiplerini ve sarf yönlerini de açıkladık. Bu malların kaydedilmesi ve tahsil edilmesi, uzunluk, alan, ölçü ve tartı birimlerinin bilinmesini gerektirdiğinden bunlardan gerekli olanlarına da yer verdik. Böylelikle tam anlamıyla onların gerçekliği açıklandı ve bunlarla ilgili bilgisizlik ortadan kaldırılmış oldu. Uzunluk, alan, ölçü ve tartı birimlerini bugünkü kullanımıyla denkleştirerek verdik ki alınışı kolay, karmaşıklıktan uzak, anlaşılabilir olsun. Şer'i hükümlere bağlantısının bulunması ve hilafet devleti maliyesinde özel bir önemi bulunması nedeniyle nakitler konusunu da ele aldık. Bunların vakasını, dayandığı esasları, orantı birimlerini, ölçülerini, karşılaşabileceği müşkülleri ve bu problemlerin çözüm biçimini açıkladık. Hilafet devletinde maliye ile ilgili hükümler, sahabe, tabi'in, tabi'in sözleri ve müştehit imamların bu konudaki içtihatları araştırılıp incelendikten sonra kitap ve sünnetten alınmıştır. Burada ise hükümler akidede şart olduğu halde şer'i hükümlerde yakin ve kesinlik şartı olmadığından zannı galibe göre tercih olunan delillere binaen alındı. Bu hükümleri hilafet devletinde tatbik ve infaz etme mevkiine koymayı bize kolaylaştırmasını ve tahakkuk ettirmesini Yüce Allah'tan dileriz. O bizim Mevlamızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.
Kitabın ikinci bölümü Hilafet Devleti'nde Mallar başlığı altında yer alan bir bölüm. Şimdi konuğumuzdan bu mallar konusunda bizi bilgilendirmesini istirham edelim. Bu mallar nelerdir? Bu ifadeler ile neler kastedilmektedir? Buyurun kendisinden dinleyelim.
Yaklaşık 200 sayfadan oluşan bu ikinci bölüm kitabın en hacimli bölümüdür. Bu bölümde şer'i naslardan hareketle Müslümanların beytül malının gelirleri belirlenmiş ve bunlar halifenin içtihadına muvafık olarak Müslümanların maslahatına ve işlerin gözetilmesine uygun gördüğü şekilde şer'i hükümlerle belirlenen taraflara harcanır. Buna göre hilafet devletinde mallar, yani devletin gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır. 1. Enfal, ganimetler, fey ve humus. 2. Haraç. 3. Cizye. 4. Bütün yönleriyle kamu mülkiyeti. 5. Toprak, bina, altyapı ve bunların gelirlerinden oluşan devlet mülkleri. 6. Osurlar, yani gümrük vergileri. 7. Yöneticilerin ve devlet memurlarının haksız ve gayri meşru yollarla edindikleri mallar, gayri meşru yoldan kazanılanlar ve para cezaları. 8. Maden ve definelerin 5'te 1'i. 9. Mirası olmayan malı. 10. Mürtetlerin malı. 11. Vergiler. 12. Sadaka malları, yani zekat. Bu gelirler hakkında kısaca bilgilendirmelerde bulunacak olursak, enfal veya ganimetler Müslümanların çarpışma meydanından savaş yoluyla kafirlerin para, silah, eşya, azık ve bundan başka mallarından ele geçirdikleri her şeydir. Ganimetler Müslümanların beytül malına konur, onların işlerini yürütmek, maslahatlarını gerçekleştirmek için harcanır. Fey ise Müslümanların yaya veya binekli olarak üzerlerine yürümek için, yani orduyu harekete geçirmeden, sefer zorluğuna katlanmadan ve savaşmadan kafirlerin mallarından üstünlükle elde ettikleri şey manasındadır. Bu fey malının hepsi ve buna tabi olarak cizye, haraç, öşür ve diğerleri zengini ve fakiriyle Müslümanların tümünün menfaatlendiği, onların beytül malına konulan işlerin yürütülmesine, maslahatların giderilmesine harcanan ve içinde Müslümanların hepsinin hakkı bulunan maldır. Humus ise taksim edilen ganimetin 5'te 1'idir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında humus 5 kısma taksim ediliyordu. Bir bölümü Allah'a ve Resulüne, bir bölümü Resulün akrabalarına, kalan 3 bölümü de yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara, yolculara taksim ediliyordu. Harac ise kafirlerden harp veya sulh yolu ile ganimet olarak alınan yere, yani toprağa konan Müslümanların hakkıdır. Haraç anveten zorlukla savaşla, haraç sulhen yani barışla haraç olmak üzere ikiye ayrılır. Haraç bütün Müslümanların hakkıdır ve ondan devletin bütün ihtiyaçlarını harcama yapılır. Memur ve askerlerin rızıkları ve maaşları ödenir. Ordu hazırlanır, silahlar donanır, dul ve muhtaçlara harcanır, insanların ihtiyaçları giderilir ve işleri yürütülür. Halife bunda kendi görüşüne ve içtihadına göre İslam'a ve Müslümanların hayır ve iyiliğini uygun gördüğü gibi tasarrufta, harcamada bulunur. Cizye'ye gelince, cizye İslam'ın egemenliğine boyun eğdikleri için Allah'ın kafirlerden Müslümanlara ulaştırdığı bir haktır. Müslümanlar cizye veren kafirlerden ellerini çekmek ve gelebilecek tehlikelerden emin olmaları, güvenlik işin içerisinde yaşamaları için onları himaye etmek zorundadırlar. Cizye, akıl, bali erkeklerden alınır. Çocuktan, mecnundan ve kadından alınmaz. Müslümanların işlerini yürütmede, maslahatlarını ve kamu yararını gerçekleştirmede halifenin kendi görüşüne ve içtihadına uygun gördüğü biçimde Müslümanların yararına ve Allah yolunda kullanılmak üzere sarf edileceği hususunda ihtilafa düşmemiştir. Kamu mülkiyeti ise şari'in mülkiyetini Müslüman cemaatine verdiği, aralarında ortak kıldığı, onlardan faydalanmalarını fethlere mübah saydığı ve onları fediye olarak mülk edinmekten men ettiği ayinlardır. Bu ayinler başlıca üç tür ile temsil edilir. Birincisi, topluluğun günlük hayatı bakımından müstahini kalamayacağı, Müslümanların tümünün faydalandığı ayinler, örneğin su, mera arazisi, kanallar ve nehirler gibi kamuya ait su türbinlerinden elektrik üretmede kullanılan aletler, elektrik direkleri, kablolar, trafeler ve benzerleri. İkincisi, tabii yapısı itibarıyla bireylerin özel olarak sahip olmalarının engellendiği ayinlardır. Mesela hacıların bazı hac menasikini eda etmek üzere konakladığı Mina tabi yapısı ile bütün Müslümanların hac görevlerini ikame edecekleri bir mekan olması bakımından belli bir ferde veya fertlere mahsus olmaya manidir. Arafat ve Müzdelife de böyledir. Umumi yollar da böyledir. Bunlar herkesindir ve herkesin geçmesi için yapılmıştır. Denizler, nehirler, göller, körfezler, boğazlar, Süveyş kanalı gibi umumi kanallar, umumi sahalar ve mescitler tebaanın tümüne ait kamu mülkiyetinden sayılır. Üçüncüsü, bitmez tükenmez madenler. Tuz ve sürme gibi açıkta bulunan madenler, altın, gümüş, demir, bakır, kurşun, kalay, krom, uranyum, fosfat ve diğer madenler ile petrol ve doğalgaz gibi madenler böyledir. Başta bu üç tür, bunların türevleri ve bunların gelirleri Müslüman topluluğun mülküdür ve aralarında müşterektir. Gelirleri de Müslümanların beytül malının gelirlerindendir. Halife, şer'i hükümler çerçevesinde İslam'ın ve Müslümanların çıkarlarına dikkat alarak içtihadına göre Müslümanlara dağıtır. Arazi, bina, altyapı tesisleri ve bunların gelirlerine oluşan devlet mülkleri, kamu mülkiyeti kapsamına girmeyen, Müslümanların tümünün hakkı olan arazi ve bina türünden her ayin devlet mülkiyeti sayılır. Devlet mülkiyetinden sayılan arazi, bina ve menkul eşyalar ferdi mülkiyete dönüşebilirler. Ancak tüm Müslümanların hakkı olması nedeniyle devlet mülkü üzerindeki tasarruf hakkı doğrudan doğruya halifeye bırakılmıştır. Bunlara örnek, sahralar, dağlar, deniz kıyıları ve şer'i bir şekilde devlet tarafına el konulan ve fertlerin mülkü olmayan ölü araziler, geniş yataklı vadiler, fethedilen yerlerde yaşayan halk çekildikten sonra sahipsiz olarak kalan veya fethedilen ülkenin devletine, yöneticilerine, komutanlarına, savaşta ölenlere veya fethedilen ülke halkından olup savaştan kaçarak topraklarını terk eden kimselere ait olan ve halifenin beytül mala katma kararı aldığı her toprak fethedilen ülkede bulunan tüm köşk, saray, bina veya çatı altına alınmış her yapı bu kapsamda değerlendirilir. Oşur yani gümrük vergileri Müslümanlar hakkı olup zimmilerden, ticaret mallarından ve hilafet devleti sınırlarından geçiş yapan darul harp halkının ticaret mallarından alınır. Oşur alan kimseye de aşir denir. Emanete ihanet edilerek elde edilen mal yani malul gulul, vali, amir ve diğer devlet memurlarının insanlara ya da devlete ait mallardan rüşvet, hediye, bağış, zor kullanmak gibi kanun dışı yollarla elde ettikleri mallar da beytül malın gelir kalemlerindendir. Define veya maden bulanlardan alınan beşte bir pay ki bunlar fey gibi olup fey hükmünü alır. Beytül malda fey ve haraç divanına fonuna konur. Fey ve haraç gelirlerinin harcandığı yerlere halifenin görüşü ve içtihadı çerçevesinde ümmetin çıkarlarına en uygun bir şekilde harcanır. Bir başka gelir ise mirasçısı kalmayan her mal. Yani menkul ve gayrimenkul olsun sahipleri ölüp de geriye feraizden veya asabeden yani birinci ya da ikinci derecenin mirası kalmayan kimselerin malları. Yine kendisine tanınan 3 günlük süre içerisinde tevbe etmez ve İslam'a dönmezse mürtedin hemen öldürülmesi ve malına el konulması gerekir. Malı Müslümanlara ait fey olarak Beytülmal'da fey ve haraç divanına konulur, fey ve haraç gelirlerinin harcandığı yerlere harcanır. Malına da hiçbir kimse mirasçı olamaz. Vergilere gelince, Müslümanlara ait beytülmalda yeterli miktarda para bulunmadığı zaman gerçekleştirilmesi zorunlu olan bir takım harcamaları karşılayabilmek için Allah'ın Müslümanlara farz kıldığı gelirlerdir. Sadaka olarak isimlendirilen beytülmal gelirlerinden biri de zekattır. Zekat gelirleri ancak ayette geçen 8 sınıfa harcanır. Bunlar fakirler, miskinler, zekat tahsili işinde çalışanlar, kalpleri İslam'a sığındırmak istenenler, köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolculardır. İşte bu saydıklarımız hilafet devletinin yani Beytülmal'ın gelirleridir. Bunlarla ilgili detaylı bilgi kitapta mevcut olmakla birlikte biz birer cümle ile özet malumat vermiş olalım.
Hilafet devleti, insanlığın yaşadığı günümüz sorunlarına çare olacak köklü çözümlerle hayata geri dönecektir. Kapitalist sistemin ifsat ettiği dünyayı huzurlu bir yaşam alanına dönüştürmesi toplumların yegane beklentisidir. Halklar zulüm ve karanlık içinde hayatta kalma mücadelesi verirken bugün bir umut kırıntısına dahi muhtaçtırlar. Dolayısıyla bugün insanoğlu için yegane umut, güçlü ekonomisi, ferasetli dünya görüşü, ilkeli siyaseti ve kalplere sürur veren nizamıyla ikinci Raşidi Hilafet Devleti olacaktır. O halde Hilafet Devleti, başta Beytülmal'ı olmak üzere güçlü bir iktisadi duruşla insanlığın karşısına çıkmalı, onlara özledikleri müreffeh hayatın kapısını aralamalıdır. Hilafet Devleti, dışarıda diğer toplumlara ve devletlere İslam'ın izzetli yüzünü, kararlı ve istikrarlı dış politika ve cihat meydanlarındaki heybetiyle gösterirken, içeride de müşfik ve merhametli eliyle tebaasını kucaklayacaktır. İşte bu kitap, hilafet devletinin maliyesinin olması gereken yönlerini ortaya koymakta, devletin tebaası karşısındaki hak, ödev ve sorumluluklarının sınırlarını mali yönden çizmektedir. Böylece uygulanmaya hazır bir maliye kitabı, müstakbel İslam devletinin önünde durmaktadır.
Evet kıymetli izleyiciler, hilafet devletinin mallarını yani gelir kalemlerini de genel hatlarıyla öğrenmiş olduk. Kitapta ayrıca önemli ve güncel bir meseleye de yer verildiğini görüyoruz. Paralar meselesi. Bu konu hakkında da bize bilgi vermesi için sözü yeniden konuğumuz Hanefi Yağmur'a vermek istiyorum. Buyurun.
Üçüncü bölümde İnsanlar arasında alışverişin bir gereği olarak işlemleri kolaylaştırmak adına para vücut bulmuş ve mübadele aracı olarak yüzyıllardır kullanılan gelen bir araç olan para konusu ele alınmaktadır. Para bugün farklı sistemlerle varlığını sürdürmektedir. İster maden olsun, isterse başka bir şeyden olsun, insanlar tarafından mal ve hizmetlerin fiyatını belirlemede nakit terimi kullanılmaktadır. Bununla her türlü emeğin, mal ve hizmetin fiyatı belirlenir. Nakitler iki kısımdır. Madeni olanlar ve kağıt olanlar. Madeni paralar altın, gümüş, bakır, kurşun ve nikel gibi madenlerin para olarak kullanılmasıdır. Kağıt paralar ise kağıdın para olarak kullanılmasıdır. Bu türden paralar ya altın veya gümüş yerine kullanılırlar ya da sadece altın ve gümüş ve sadece gümüş yerine kullanılırlar veya kısmı olarak altın ve gümüş yerine kullanılırlar. Ya da hiçbir surette altın ve gümüş karşılığı olmadan kullanılırlar. İslam, Mekke halkının ağırlık birimini kabul ettiği gibi bu para biriminin de olduğu gibi kalmasını, kullanılmasını, mal ve hizmetlerin değerlerinin tespitinde dolaşım aracı olarak kalmasını kabul etmiştir. Bununla beraber İslam, alışveriş ve icare hükümlerinin belirlenmesine rağmen tedavülde tek para biriminin kullanılmasını da mecbur tutmamıştır. Tam tersine İslam, insanların mallarının, emeklerinin ve sundukları hizmetlerin değerinin tespitinde belli bir para birimini kullanmak mecburiyetinde olmaksızın diledikleri şeyi kullanmalarını serbest bırakmıştır. İslam, hurma karşılığı kılıç, buğday karşılığı koyun, dinar ile elbise, dirhem ile et satın alabileceği gibi bir günlük çalışması karşılığı bir sağ zeytinyağı da alabilir veya 5 dinara bir dolap sınırlı bir araziyi sürme karşılığında belli bir ev de yapabilir. İşte bu şekilde İslam, diledikleri mübadele aracını kullanmaları hususunda insanları serbest bırakmıştır. Karşılıklı rızaya göre emek, para veya mal gibi karşılığında işlerini tamamlayabilirler. İslam, her ne kadar diledikleri mübadele aracını kullanmakta insanları serbest bırakmışsa da kendisiyle mücadelenin yapılacağı nakit birimini altın ve gümüş olarak belirlemiş, altın ve gümüşü mal ve hizmetlerin değerlerinin belirlenmesinde kendisine müracaat edilecek ölçü haline getirmiştir. Tüm muamelelerde temel ağırlık birimi olarak kullanılacak birimi de Mekke halkının kullandığı ağırlık birimi olarak kabul etmiştir. Altın ve gümüş olmaları, her ikisinin de nakit ve para olma özelliğinin bulunması, eşyaların fiyatını ve emeğin ücretini belirleyebilmeleri nedeniyle İslam, altın ve gümüşü şer'i hükümlerle bağlantılı hale getirmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesine kadar para sistemi olarak altın ve gümüş kullanıldığı halde, Birinci Dünya Savaşı esnasında devletler altın ve gümüş ile işlem yapmayı durdurdular. 1971 yılında Amerika 1 ons eşittir, 1 ons altın eşittir 35 Amerikan doları üzerinde işlem görmesini ve doların sabit bir kurunun bulunmasını şart koşan Bretton Woods sisteminin tamamen kaldırıldığını, doların serbest dalgalanmaya bırakıldığını açıkladı ve böylece altın ve gümüşle işlem yapmak tamamen terk edildi. Bugün dünyada genel geçen sistem kanuni para sistemidir. Yani altın ya da gümüş gibi herhangi bir maden sistemine dayanmayan para sistemi. Esas olarak alınan para sistemi sabit bir şekilde altın ve gümüşle bağlantılı değilse sistem ister bakır paralar gibi bir madenden olsun, isterse günümüzde kullandığımız kağıt yani banknot para gibi olsun kanuni zorunlu para sistemi olarak isimlendirilir. Bugünkü para problemlerinin başında bu sistemin dünya devletlerine dayatılması vardır. Altın ve gümüşün dışında, altın ve gümüşün dolaşımda para olarak kullanıldığı dönemlerde dünyada bu tür parasal problemler yoktu. Dünya üzerinde egemenliklerini yerleştirebilmek için sömürgeci ülkelerin ekonomik ve mali sömürgecilik üsluplarında geliştirdikleri tekniklerden sonra dünyada parasal problemlerle karşılaşılmaya başlandı. Para birimini sömürgecilik araçlarından biri haline getirdiler. Altın ve gümüş para sisteminden vazgeçerek herhangi bir şekilde altına ve gümüşe dayanmayan, altın ve gümüş karşılığı olmayan kanuni kağıt paraları ve banka mevduatlarını da para kabul ederek para sistemini bir başka para sistemine dönüştürdüler. Böylece kendi çıkarları doğrultusunda dünyada para ile oynamaya başladılar. Parasal krizler ve ekonomik problemler oluşturdular. Kanuni kağıt paraların basılmasını artırdılar ve böylece para miktarında anormal şişkinlikler oluşturdular. Bu ise paraların alım gücünde önemli düşüşlere yol açtı. İşte bütün bunlar altın ve gümüş sisteminden vazgeçilmesinin sonucudur.
Sayın Muhammed Hanefi Yağmur'a programımıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Bu programımızda mütefekkir alim, dava adamı Şeyh Abdülkadim Zellum'un Hilafet Devleti'nde Maliye adlı kitabını inceledik. Bir başka programda yeni bir kitapla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.